Ayrım 3, sayfa 27. İktidar kavgası. Bütün kaynaklardan anlaşıldığına göre ve Bayar'ın da doğruladığına göre Atatürk'ün hayata gözlerini yumacağı kesinlikle anlaşılınca İnönü ve çevresiyle İnönü'ye karşı olanlar arasında bir iktidar kavgası cereyan etmiştir. Bayar, İnönü'yü Cumhurbaşkanı seçtirmek için bir cemiyetin teşekkül ettiğini biliyorduk, diyor. Hatta bu cemiyetten Emin, parantez içinde Sazak, beyin nabzını yoklamak ve tutumunu anlamak için kendisini ziyaret ettiğine de değiniyor. Bayar'a göre İnönü'nün Cumhurbaşkanı olmasını isteyenlerin başında Doktor Refik Saydam vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Abdülhalik Renda da bu cemiyettendi. Dolmabahçe Sarayı'nda Atatürk komadayken yapılan Bakanlar Kurulu toplantısından sonra Renda sarayın santralinden Ankara'ya telefon ediyor. Bayar bu telefon konuşmasından haberdar şöyle anlattı. Saraydan yapılan bütün konuşmalar dinlenirdi. Renda'nın konuşması da başbakan olduğum için bana getirildi. Ankara'da konuştuğu kimse merak edecek bir şey yok. Mealinde sözler söylemiş. Kiminle konuştuğuna bakmadım. Anlaşılan Renda İnönü'yü ya da ona yakın birini aramıştır. Ve Bakanlar Kurulu'nda İnönü dışındaki bir ismin Atatürk'ü halef olarak ve Atatürk'ün vasiyetiymiş gibi açıklanmayacağı konusunda teminat vermiştir. Bütün Türk ulusunun gözyaşları içinde karşıladığı acı son gelmiş ve Atatürk ebediyete intikal etmiştir. O zamanki 1. Ordu Komutanı Orgeneral Fahrettin Altay cenaze töreninin de komutanıdır. Bu sırada Atatürk'ün cenaze namazı konusunda bir tartışma çıkar. Merhum Altay'ın da hatıratında yer verdiği bu tartışmada Atatürk çevresinden bazı kimseler camide cenaze namazı kılınmasına karşı çıkarlar ve namazsız bir tören yapılmasını ileri sürerler. Bunun üzerine Altay, namaz kılınmazsa ben de istifa ederim der. Bayar başbakan olarak duruma müdahale edişini ve sonucu şöyle anlatıyor. Laikliği yovaca yorumlayanların teklifiydi bu. Benim babadan kalma hocalığım da var ya, cenaze namazının camide kılınmaması halinde istifa edeceğini söyleyen Altay'a bunun farz değil, farz-ı kifaye olduğunu anlattım. Cenaze kaldırılmadan önce namaz kılınmasının şeriata aykırı olmadığını, yani dini hükümlere aykırılık bulunmadığını izah ettim. Böylece Dolmabahçe Sarayı'nda vakıflar müdürü tarafından Atatürk'ün cenaze namazı kıldırıldı. Saraydakiler cemaati teşkil ettiler. Bilindiği gibi İnönü Atatürk'ün ölümünden bir gün sonra 11 Kasım'da Cumhurbaşkanı seçilecektir. Bayar yine başbakan kalır. Fakat eski kabinenin güçlü iki üyesi Doktor Tevfik Rüştü Aras ile Şükrü Kaya yeni hükümete alınmaz. 2 ay sonra da 25 Kasım 1919'da Bayar'ın başbakanlığı sona ermiştir. İnönü'nün yeni başbakanı İnönü, başbakanlıktan ayrılırken birlikte istifa eden eski Sağlık Bakanı Doktor Refik Saydam olur. Bayar kısa süreli fakat önemli dönemi kapsayan başbakanlığından sonra 1945'e kadar köşesine çekildi. 1950'de Cumhurbaşkanı oluşu ve izleyen olaylar hatırlarda. Geriye bakış. 1976 yılında geriye bakıp İnönü ile ilişkilerini sık sık düşünüyor ve kendisinden memnunum, siyasi haklarımızın iadesinde samimiydi, diyor. Fakat Bayar için Atatürk ile ilişkileri çok farklı. Bu açıdan İnönü'yü değerlendirince daha değişik konuşuyor. İnönü şanslı bir insandı da. Atatürk'ün başvekili olarak çok uzun süre kaldığı için şanslıydı. Atatürkçülüğün müesseseleşmesine büyük katkısı olmuştur. Hizmetlerinin büyük olduğunda tebarüz ettirmek isterim. Fakat Atatürk ilk zamanlarından itibaren kendisine imkan vermiş, öncelik vermiş ve korumuştur. İnönü'nün kumandanlığını meselesini bırakıyorum. Fakat Lozan Konferansı'na baş muharras olarak İnönü'nün gitmesi için Atatürk çatışmıştır. Bu görev Hariciye Vekili Yusuf Kemal Bey'e verilmek gerekirken Atatürk bizzat Yusuf Kemal'e İnönü'yü seçmeli dedirtmiştir. Konferans sırasında İnönü Rauf Bey'le, parantez içinde Orbay, çatışırken İnönü'yü tutmuştur. İnönü de çektiği telgrafta Atatürk'e her zor zamanında Hızır gibi yetişirsin, minnettarım demiştir. Bayar bunları anlatıyor ve sonra adı geçenleri düşünüp hepsi rahmetli oldu diyor. Ve İnönü'yü Niyon Konferansı olayında Atatürk'e karşı haksız bir davranış içinde bulduğunu söylüyor. 1936-37 arasındaki bu olay Atatürk-İnönü ayrılığının ana sebeplerinden bir tanesidir. Bu sırada Bayar İnönü kabinesinde iktisat vekilidir. Atatürk bu olayda Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras'tan yana çıkmış ve İnönü'nün davranışını onaylamamıştır. İnönü kabinesinin bakanı olarak gerek kendisinin gerekse Doktor Aras'ın tutumlarını şöyle formüle ediyor Bayar. Tevfik Rüştü de ben de hem başvekil İnönü'ye sadıktır hem de Atatürk'ün fikirlerine bağlıydık. Bu sözleriyle o sırada Atatürk'ün desteği yüzünden İnönü karşısında güç duruma düşen Aras'ın halini anlatmak istiyor. Olayı konu teşkil eden Niyon Konferansı'nın doğum sebebi 1935 Temmuz'unda Akdeniz'de beliren korsan denizaltılardır. Bu sırada İspanya İç Savaşı sürmektedir ve Franco kuvvetlerine Almanya ile İtalya'nın faşist rejimleri yardım etmekteydiler. İspanyol cumhuriyetçilerine ise özellikle Sovyetlerden yardım gitmekteydi. İtalyan olduğu sanılan korsan denizaltılar bu sırada Akdeniz'deki Sovyet ve İngiliz gemilerini torpillemeye başlarlar. Ayrıca 1937 Ağustos'unda Türk kara sularında Sovyet yardımı taşıyan iki İspanyol gemisi torpillenir. Bu arada Marmara Denizi'nde korsan denizaltıların bulunduğu söylentisi çıkar. 10 Eylül 1937'de İsviçre'de Nyon kentinde Akdeniz Konferansı toplanır. Bu konferansta Türkiye'yi Tevfik Rüştü Aras temsil ediyordu. Konferansta İngiltere ve Fransa korsan denizaltılara karşı bütün Akdeniz devletlerinin harekete geçmesini istemektedirler. Nitekim şöyle bir anlaşma ile konferans sonuçlanmıştır. Her memleket kendi karasularında kontrol yapacaktır. İngiltere ve Fransa ise bütün Akdeniz'i kontrol edeceklerdir. Ancak anlaşmaya göre İngiliz ve Fransızların diğer imzacı devletlerden açık deniz harekatı içinde gemi istemeleri imkanı vardır. İnönü bu imkanı tehlikeli bulur ve Türkiye'nin bir çatışmaya iradesi dışında sürüklenebileceği ihtimalinden çekinir. Atatürk ise bu anlaşmanın böyle bir tehlike yaratmayacağı düşüncesindedir. Nitekim Aras'tan anlaşmanın yorumu gelince Atatürk'ün haklı olduğu görülür. Sonunda İnönü hükümeti anlaşmayı benimseyecektir. Fakat İnönü Aras'a öfkelenmiştir. Atatürk de İnönü'nün Aras'a gönderdiği talimatlardaki ifadeye sinirlenmiştir. Hatta şöyle seslendirmiştir İnönü hakkındaki düşüncesini. Dipnot: Hasan Rıza Soyak, Atatürk'ten Hatıralar. Yapı Kredi Bankası Yayınları 1973 sayfa 677-678. Yahu ihtiyat hududunu çok aşan bir ruh haleti içinde devlet idare edilir mi? Meselenin her cephesini düşünmüş ve sağlama bağlamış bir muharrasa, parantez içinde Aras. Böyle talimat verilir mi? Çocuk kim bilir orada bu yüzden ne kadar üzülmüş, ne kadar sıkılmıştır. İnönü ise bu olay üzerinde şöyle konuşmuştu. Dipnot: Abdi İpekçi, İnönü Atatürk'ü anlatıyor. Cumhuriyet Yayınları 1968 sayfa 13. Tevfik Rüştü Nyon'daydı. Ben Ankara'daydım. Atatürk Florya'daydı. Tevfik Rüştü konferansta bazı teklifler, teşebbüsler yapıyordu. Bunlar bizim verdiğimiz talimata uygun değildi. Soruyordum, nereden çıktı bu? Atatürk haber veriyormuş ona, dediler. Ama Tevfik Rüştü Bey dikkatliydi bu işlerde. Benim anladığım Atatürk'ü de beni de ayrı ayrı idare etmeye çalışıyordu. Anlaşılan Florya'dan sormuşlar. O da tabiatıyla malumat vermiş. Öyle olmuş, böyle olmuş. Aslında fazla ehemmiyetli bir şey değildi bu hadise. Atatürk ve Aras. Bayer ise bütün şifreler Cumhurbaşkanı'na da gönderilir. Atatürk o noktada Tevfik Rüştü'yü haklı bulmuştur demekte. Başvekil İnönü ile İktisat Vekili Bayer arasında böyle bir geçmiş olay var mı acaba? Benimle İnönü'nün hiç böyle münakaşamız olmadı. Esasen ihtilafı mucip olacak bir hadise çıkmadı diyor Bayer. Ve İnönü hakkındaki bu olaya ilişkin düşüncelerini açıklıyor. Bu düşüncelere suçlama diyebiliriz. Bayer Atatürk'ün İnönü'ye başından beri destek olduğunu hatırlattıktan sonra İnönü'nün Nyon Konferansı olayında Atatürk'e karşı haksız davrandığını söylüyor. Nyon Konferansı meselesinde Atatürk haklı olduğu halde İnönü Atatürk'e rağmen ve Atatürk'e karşı cephe almıştır. Haddizatında bu Nyon meselesi büyük görünen bir manzara arz etmişse de esasında bir bardak sudaki fırtına olarak kalmıştır. Burada İnönü neden tabirimi mazur görün efendisini veli nimetini kırmıştır, teessüre sevk etmiştir. Atatürk'ün yıprandığını sanarak idare bakımından hiç olmazsa kendisinin de kudret sahibi olduğunu göstermek istemiştir. Bence hepimiz dahil olduğu halde bir tabi bu manzumenin başında İnönü bulunmak üzere hiçbirimiz Atatürk'e yakın bir eş olamamışızdır. İnönü'yü bu noktada mazur görmek Allah rahmet eylesin diyorum. Zordur. Osmanlı affı. Bayer daha sonra politik hayatımızı ünlü İnönü Bayer anlaşmazlığı biçiminde etkileyecek duygularını böyle anlatıyor. CHP-DP kavgasında belki bu duyguların etkisi de vardı. Bize uzak bir tarih gibi gelebilir ama Bayer 93 yaşında ve 1936'yı da hala yaşıyor bugün gibi. İnönü de böyle yaşamamış mıydı? Celal Bayer, ben de yazdığımı tamamlamak çabası içinde. Benimle yaptığı görüşmede Başbakanlığı döneminin özelliklerine ve bu dönemin bazı olaylarına kısa kısa değindi. Kitabında bu dönemi enine boyuna anlatacaktır mutlaka. 150'liklerin affı konusu ele alınıyor. Çünkü anlatacak çok şey var. Mesela bir af konusu da yer alıyor Bayer'in başbakanlığında. Bu afla 150'likler diye bilinen savaş suçlusu Türkler, İstiklal mahkemelerinden hüküm giyenler ve Osmanlı hanedanının kadın üyeleri affediliyordu. Parantez içinde 29 Haziran 1938. Bayer Osmanlı hanedanı üyesi kadınlarla ilgili durumu şöyle anlatmaktadır. Af konusu 10. yılda 1933'te söz konusu edilmiş ama İnönü henüz vakit gelmedi diye karşı çıkmış. Ben iktisat vekili olarak daha sonra Paris'e gitmiştim. Bir otelin salonunda toplanırlarmış sürgündeki hanedan mensupları. Kendimizi tanıtmamak şartıyla biz de gittik. Halleri bana çok hazin geldi. Sonra kadınların evlenmek müşkülatı içinde olduklarını işittim. O da ilave O da ilave olarak lehlerine tesir yaptı. Aralarına Şükrü Kaya hafiyeler yerleştirmiş, parasızmışlar. Sayfiye şehirlerinde herkes kim bunlar diye sorarmış. Sonra da demek dönseler Cumhuriyet için tehlike olurlar şeklinde bir kanaat belirmeye başlamış. Başvekil olunca çıkıp Atatürk'e anlattım bu durumu. Memleket dışında Cumhuriyet için antipati yaratıyorlar. Cumhuriyet zayıfmış gibi bir fikir doğuruyorlar dedim. Atatürk dinledi, sarsıldı. Af içinde yap bunu çocuk dedi. Arkasından ekledi. Senin başvekillik zamanının bir hususiyetini teşkil eder. Af mecliste görüşülürken bazı gruplar karşı çıktı. Bana gelip aleyhte konuşacaklarını söylediler. İsterseniz aleyhte konuşun ama... Ben de isterseniz aleyhte konuşun ama reyinizi bana verin dedim. Nitekim reylerini verdiler. Çok yakın zamanların tarih olduğunu genç kuşaklar bile hissederken 1937-38'lerde geçen olaylara dayalı bir güncel öfke herhalde gereksiz. Hep birlikte 8 Kasım 1937'ye dönelim. Bayar 54 yaşındadır ve Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden hükümetinin programını okumaktadır. Şöyle başlıyor. Sayın arkadaşlar, Reis-i Cumhur Atatürk'ün tayiniyle başvekalet vazifesini üzerime almış bulunuyorum. Kendilerine takdim ettiğim icra vekilleri heyeti listesinde tasdik etmiş bulunuyorlar. Millet Meclisi'ndeki mebuslar sessizlik içinde bazen de alkışlayarak dinliyorlardı programı. Bayar devam ediyor. Bizim gibi parti hükümetlerinin kendilerine mahsus bir programı yoktur. Takip edecekleri program şahıslarınızda ve meclisin yüksek manevi şahsiyetinde kuvvetle, şerefle temsil edilen ve Büyük Türk Milletinin arzu ve iradelerini toplayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin realist ve dinamik programıdır. Hükümet, şefin bu kürsüden verdiği ana direktiflerin ışığı altında daima daha kuvvetli, daima daha refahlı, hür ve müstakil Türkiye halinde ifade edilmesi de mümkün olan bu programın başarılması işini üzerine almış bulunuyor. Şefin, milletimizin layık olduğu yüksek medeniyet ve refah seviyesine varmasını alıkoyabilecek hiçbir engel düşünülmeye yer bırakılmadığı ve bırakılmayacağı şeklindeki yüksek ifadeleri, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki eşsiz emniyet ve istikrar havasının en büyük teminatıdır. Onun büyük görüş ve ilhamlarının ifadesi olan parti programımız, tarım, endüstri, madenler, ormanlar, tecim ve bayındırlık işlerini ekonomi başlığı altında toplamış bulunuyor. Şefin ekonomik işlerde parolası, en ileri teknikle, en randımanlı şekilde çalışmasıdır. Şef bunu bize çok yerlerde rasyonelleşme kelimesiyle ifade etmişlerdir. Şef, köylüler için umumiyetle pulluğu pratik bulurum. Traktörler büyük çiftçilere tavsiye olunabilir. Köyde ve yakın köylerde müşterek harman makinesi kullanmak, köylülerin ayrılamayacağı bir adet haline getirilmesi buyurmuşlardır. Mesaimize bu neticeye götürecek istikamet verilecektir. Celal Bayar olayı. Eskiden elinin üzerindeki yaşlılık lekelerinden rahatsız olduğunu belli ederdi. Cumhurbaşkanlığı sırasında bir dış gezide beyaz eldivenleri bulunmadığı için resmi karşılama törenini geciktirdiği anlatılır. Bundan 4 yıl önce kendisini ziyaret ettiğim zaman yine elleriyle uğraşıyordu. Yaşlılık lekelerini ve beraberindeki uzun yılları parmaklarıyla kazımak ister gibiydi. Yine karşı karşıyayız. 100. yaşını doldurmak üzere ve artık ellerini itmiş bir kenara. Celal Bayar'ın 100 uzun yılı iki elinin üzerinde yekpare birer kahverengilik haline dönüşmüş. Artık elindeki lekeleri değil, siyasi geçmişindeki komploları çıkartmaya çalışıyor. 27 Mayıs'a dayanan ve bizim devrilmemize yol açan olaylarda komünistlerin etkisi fazladır. 27 Mayıs'ı tahlil ediyor. Mahkemede ispat etmeye hazırım bunu diyor. Çoğuna bakış açısını paylaşmadığım fakat tümü de ilgi çekici bir olaylar dizisini yorumluyor. 27 Mayıs'a karşı 12 Eylül'den yana İş Bankası'nın kurucusu, Atatürk'ün İktisat Bakanı, Başbakan, Demokrat Parti'nin kurucusu, Cumhurbaşkanı. Bu aşamalardan herhangi bir tanesi bir insanın bütün yaşamının kart vizisine yeterli ağırlık kazandırabilir. Bayer ise 100 yıllık ömründe birer virgül atarak yaşamış bunları. Ne tür bir yetişme tarzı ve nasıl bir eğitim kişide bu çeşit sıçramaları yaptıran birikimi oluşturur? Bir dönemde 1950'li yıllarda derslerde zorlandığımız zaman evden azar işitirdik. Bizim 1950'lerde orta eğitim gören kuşağım karnedeki zayıf notları bulduğumuz gerekçe de hemen hemen aynı olurdu. Ama Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın da eğitimi özelmiş. Yani diploma, başarı ve bilgi için şart değil ki. Bu diploma ve üniversite mezunu olmak sorunu Türk politikasının zirvesine çıkanlar için galiba sürekli problem oldu. Bayar'a bunu soruyoruz. Sayın Bayar, sizin özel tahsiliniz hangi diplomaları kapsar? Anlatıyor. Neden özel tahsil? Babası eğitimli bir kişiymiş. Medreseyi bitirmiş. Darül Muallimin'in bir öğrencisiymiş Bayar'ın babası. Güzel yazarmış, hattatmış. İki kardeş de askeri okul mezunu. Bir ağabeyi Edirne'de askeri idadede, Diğeri de İstanbul Deniz Askeri Okulu'nda yapmış eğitimini. Peki Sayın Bayar, babanız da kardeşleriniz de diplomalı. Neden? Siz neden özel tahsil yaptınız? Anlatıyor. İki ağabey de okul dönemlerinde verem olmuşlar. Bu yüzden Bayar'ın anası babası evlatlarını uzak kentlere eğitim için göndermeye kıyamamışlar. Celal Bayar bugünkü ortaokul düzeninde bir eğitim olan Rüştiye'yi bitirmiş. Sonra babası evde ona kitaplar vermiş, okutmuş. Eski bir komitacı olan dayısı Fransızca öğretmiş. Bir ara Bursa'da Jesuit rahiplerinin okuluna da devam etmiş ama bitirememiş. Benim üniversitem İttihat ve Terakki Cemiyeti oldu, diyor Bayar. Daha sonra iyice vurguluyor siyasal kimliğinin temel çizgisini. Ben önce ihtiyatçıyım. Hala da ihtiyatçıyım. Her şey ondan sonra gelir. Bayar'ın hem üniversitesi olan hem de hala onu etkileyen İttihat ve Terakki'nin tüzüğünü onun Ben de Yazdım kitabından bulup bakıyorsunuz. Bu gizli cemiyetin siyasi partilere nazaran teşkilat ve icraat bakımından özellikleri şunlardı. 1. Tahlif heyetleri, parantez içinde yemin ettiren heyetler. 2. Fedai şubeleri. 3. Usulü muhakemat ve mücazat faslı, parantez içinde yargılama ve cezalandırma bölümü. Cemiyete giren herkes bütün üyeler gerektiği zaman mukaddes maksat uğruna hayatını fedaya mecburdur. Cemiyet tüzüğü dışında herhangi bir şekilde maksat aleyhinde suç işleyenleri muhakeme etmek için merkez heyetleri hakim sıfatını alır, karar verirlerdi. Üç türlü suç vardı. 1. Kabahat, 2. Cünha, 3. Cinayet. Cinayetle mahkum olanları merkez heyetleri de idam edebilirdi. Cinayet sayılan suçlar şunlardı. 1. Cemiyetin sırlarını veya fertlerden birinin veya birkaçının isimlerini suniyet, vehim ve korku sebebiyle ifşa etmek veya hükümete haber vermek. 2. Cemiyetin mevcudiyetini tehlikeye sokacak veya maksadını geri bıraktıracak şeyleri hıyanet kastı ile yapmak. 3. Cemiyetin verdiği vazifeleri yapmaktan kaçınmak. Bayar'ın üniversitesinin bugünkü siyasi partisinden ve YÖK'ten farklı maddelerinden bazıları bunlardı. Ziya Gökalp'in öğretisi de vardı tabii ama İttihat ve Terakki'nin varlığı bu tüzük üzerine kurulmuştu. İdamlar. Yıllar geçiyor, Cumhuriyet kuruluyor ve 1926'da Bayar'ın eski partili ihtiyatçı arkadaşları İzmir suikastı davası ile idam ediliyorlar. Caviz Bey, Doktor Nazım, İsmail Canbolat gibi. Bayar'a soruyorum. Sayın Bayar, bu idamları tasvip ettiniz mi? Cevap veriyor. Fransız ihtilali ile de karşılaştırırsak böyle büyük dönemlerde Danton olayındaki gibi idamlar olur. Aklınıza 27 Mayıs geliyor. Yassıada. Başbakanım Menderes. Bir zamanlar gençliğinde Demokrat Parti'nin kuruluşuna katılmış ve sonunda siyaset yaşamı Yassıada'da noktalanmış bir ünlü politikacının sözlerini hatırlıyorum. Ben 1946'da DP'ye katıldığım zaman her şey sıfırdan başlayacak sanıyordum. Yepyeni bir demokrasi kuracaktık. Meğer biz 100. yıllık bir kavgayı yüklenmişiz. İttihat ve Terakki, Hürriyet ve İtilaf, Terakkiperverler, Serbest Fırka gibi grupların ve pek çok şahsın kavgasını yüklenmişiz. Bu kavga bizi ezdi, bitirdi. Bayar Yassıada'da ne kadar dirençliydi ve diğerleri ne kadar farklıydı? Çünkü Bayar İttihat ve Terakki'den mezun olmuştu. Yıllarımızı bitmeyen bir siyasal kavganın yorumunu yapmaya ayırmadık mı? 1950-60 arasındaki CHP-DP kavgası acaba geçmişteki hangi zıtlaşmanın devamıydı? Diyelim ki CHP İttihat ve Terakki çizgisini oluşturuyordu. DP neydi peki o zaman? Eski ihtiyatçı ve yerleşik CHP'li Celal Bayar herhalde demokrasi döneminde Hürriyet ve İtilafın işlevini yüklenmiş olamazdı. Acaba İnönü Bayar kavgası geçmiş kişisel bir çatışmadan mı kaynaklanıyordu? Bildiğimiz olaylar var. Atatürk Cumhurbaşkanı İnönü Başbakan Bayar İş Bankası Genel Müdürü'dür. İktisat Vekili ise Mustafa Şereftir. Bayar İş Bankası'nın kağıt ve selüloz sanayi kurmasına karar verir. İzmit'te inşaata başlamak için izin istenir. Ancak İktisat Vekaleti kağıt fabrikasını devlet yapacak diye İş Bankası'na izin vermez. Konu Atatürk'e anlatılır. Atatürk duruma kızmıştır. Bayar İktisat Vekili oluyor. Yalova'da İktisat Vekili Mustafa Şeref'i herkesin önünde bu kağıt fabrikası yüzünden iyice haşlar. Sonunda İş Bankası'na kağıt fabrikası izni vermeyen İktisat Vekili Mustafa Şeref görevden ayrılmış ve Bayar İktisat Vekili olmuştur. İnönü Başbakan olduğu Cumhuriyet içinde yapılan bu değişiklikten ve kendisine sorumludan alınan kararlardan herhalde mutluluk duymaz. Bir de üzerine zorunlu kendi istifası gelip yerine Başbakan olarak Celal Bayar atanınca bir kin beslemiş midir? Ama Başbakan Bayar Atatürk'ün hastalığında ve ölümünde çok açık davranır. 1938'de Genelkurmay 2. Başkanı olan merhum Orgeneral Asım Gündüz şöyle anlatıyor. Atatürk'ün ölümü üzerine Genelkurmay'da bir toplantı yapmış ve Cumhurbaşkanı seçiminde ordu olarak takınacağımız tavrı tespit etmiştik. Vardığımız sonuç şuydu. Atatürk ölmüştür ama Cumhurbaşkanı seçme yetkisi Millet Meclisi'nindir. Ordu olarak biz bu seçimden uzak kalmalıyız. Toplantıyı öğrenen Başbakan Bayar Genelkurmay'a gelmiş ve kararımızı öğrenmek istemişti. Başbakan yanına girince Mareşal Çakmak beni de çağırdı ve Ama paşa dedi, bak başvekil beyefendi bizim kararımızı öğrenmek istiyor, olanları anlatıverin. Ben de Celal Bayar'ı çok severdim. Şimdiki evimi satın alabilmek için ayda 50 lira taksitle ödemek üzere İş Bankası'ndan 500 lira borcu bana o vermişti. Başbakan'a genelkurmayın fikrini anlattım. Meclisin üzerinde bir kuvvet tanımadığımızı, bunun için de herhangi bir tavsiyeyi düşünmediğimizi, meclisin en isabetli seçimi yapacağını söyledim. Celal Bayar ferahlamıştı. O İsmet Paşa'dan çekiniyor ve İsmet Paşa için karar aldığımızı sanıyordu. Efendim, dedi, mecliste çoğunluk Mareşal Hazretlerini istiyor. Memlekete hizmetiniz büyüktür. Lütfen Cumhurbaşkanlığını kabul ediniz. Fevzi Paşa bir çocuk gibi kızarmıştı. O siyaseti sevmeyen bir kimseydi. Başını sallayarak cevap verdi. Hayır Celal Beyefendi, ben politikadan uzak ordumla size yardımcı olacağım. Asla bir müdahale veya karışıklık beklemeyin. Bayara ordunun cevabı budur. Ancak iki gün sonra 1. Ordu'nun İnönü Cumhurbaşkanı olmalı şeklinde bir karar aldığı anlaşılır. Bu kararı Mareşal Çakmak merhum Orgeneral Fahrettin Altay bildirir. Çakmak da bunu onaylar. Sonuçta Millet Meclisi İnönü'yü Cumhurbaşkanı seçer. İnönü, Orhan Erkanlı'nın Anılar, Sorunlar, Sorumlular kitabında yer alan hatıralarının bir bölümünde o günlerde Bayar'ın gösterdiği davranışı övmektedir. İnönü'ye göre Bayar, Atatürk'ün hastalığı sırasında Ankara'da özellikle Şükrü Kaya ve Hasan Rıza Soyak tarafından Atatürk'ten alınmaya çalışılan siyasi vasiyet çalışmalarına katılmamıştır. Bayar, İnönü ile sürekli temas etmiştir. İnönü, Cumhurbaşkanı seçilince de Bayar'ı yine başbakanlıkta tutuyor. Ama birkaç ay sonra kendi deyişiyle demagojiye fazla yer vererek başlamış iktisadi politikasından ötürü Celal Bayar'ı istifaya zorluyor ve sadık taraftarı Doktor Refik Saydam'ı başbakan yapıyor. Celal Bayar'a da açık bir mektup yazıyor İnönü. Atatürk'ün mağlul ve hasta zamanında eğer Bayar'ın yerinde fena bir adam olsaydı memleket çok fenalıklar görürdü, diyor. Atatürk'ün hayat tehlikesi ve memleketin efkar-ı umumiyesindeki cereyanı gördükten sonra kendisi fitneye ve hüsrama kaptırmamak ahlak ve zekasını göstermiştir. Bayar'ın mali ve iktisadi anlayışını zalim bir istikamete sevk etmek ümidi olan idi. Kendisini uzun müddet muhafaza edecektim. Bütün zevaline rağmen doğru bir adam olduğuna inanıyorum, diyor İnönü hatıralarında. Bütün bu değerlendirmeleri bir kenara bırakarak Bayar'a soruyorum. Sayın Bayar, İnönü'ye ben olsam kızardım herhalde. Siz Demokrat Parti hareketine kadar uzanan dönemde ne yaptınız? Başbakanlıktan ayrılıyorsunuz ve 1944 yılına kadar adınız pek ortada yok. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Neon. N-Y-O-N Franco F-R-A-N-C-O G-Suite J-E-S-U-I-T